Ayrım 12. 156. sayfadan devam ediyorum. Burasını içmeye başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra ormandan yaprak hışırtıları duyuldu. Neş ayağa kalktı, sesin geldiği yöne döndü ve sırtında mavi ceketi, belinde tabanca kılıfıyla Mursun ağaçların arasından çıkıp geldiğini gördü. Artık tabancayı öylesine kanıksamıştı ki adamın belinde takılı olduğunun farkına bile varmadı. Ancak Mursun gelişine şaşırdı. O gün çalışmayacaklarına göre bu beklenmedik ziyaretin nedenini merak etti. Birkaç dakika havadan sudan konuştular. Akşamki partiden söz ettiler. Murks, şoförün saat 5.30'da kızı götürdüğünü söyledi ve oğlanın serilip yatışına bakılırsa ebe hızlı çalışmış olmalı dedi. Neş de evet her şey yolunda gitti diye devam etti. Ondan sonra uzunca bir süre konuşmadılar. Murks, papucunun burnuyla toprağı eşeleyerek 15-20 saniye yere baktı. Sonunda hala Neş'in gözlerinin içine bakmaya cesaret edemeden konuştu. Size kötü haberlerim var. Neş, biliyorum dedi. Öyle olmasa bugün kalkıp buraya gelmezdin. Murks cebinden kapalı bir zarf çıkartıp Neş'e uzattı. İnan çok canım sıkıldı dedi. Bana söylediklerinde önce aklım karıştı ama galiba haklılar. Bütün iş nasıl yorumlandığına bağlı. Neş zarfı görünce ilk anda Donna'dan mektup geldiğini sandı. Başka kimsenin mektup yazma zahmetine girmeyeceğini düşündü ve bunu düşündüğü anda da bir tiksinti ve utanç duygusuna kapıldı. Juliet'in doğum gününü unutmuştu. Ayın 12'si 5 gün önce geçmiş ve Neş farkına bile varmamıştı. Sonra zarfa baktı ve üzerinin boş olduğunu gördü. Donna göndermiş olsa pulsuz gelmezdi. Sonunda zarfı açınca içinden daktilo ile yazılmış tek bir sayfa çıktı. Alt alta sıralanmış sözcükler ve rakamlar vardı. En tepeye de Neş ve Pozi, masraflar yazılmıştı. Neş, bu ne demek oluyor diye sordu. Murks, patronların çıkardığı hesap dedi. Alacak ve borç, harcanan parayla hak edilen paranın bilançosu. Neş kağıda dikkatle bakınca gerçekten de bilanço olduğunu gördü. Titiz bir muhasebecinin elinden çıktığı belliydi. Ve Flower'ın 7 yıllık milyonerliğinde bile eski mesleğini unutmadığını gösteriyordu. Alacaklar sol sütünde sıralanmıştı ve Neş ile Pozzi'nin hesabına tıpatıp uygundu. Saati 10 dolardan 1000 saatlik ücret 10 bin dolar ama sağdaki sütunda da son 50 gündür yapılan harcamaların eksiksiz dökümü yer alıyordu. Yiyecek 1628 dolar. Bira içki 217, kitap gazete dergi 72.15, sigara 87.48, radyo 59.86, kırılan camın onarımı 66.50, eğlence 16 Ekim 900 bin, hostes 400 dolar, araba 500 dolar, çeşitli masraflar 41.14, toplam 3072.90 dolar. Neş, nedir bu? Bir tür eşek şakası mı? Diye sordu. Knox, korkarım ki değil dedi. Ama bütün bunlar sözleşmeye dahildi. Ben de öyle sanıyordum. Demek ki yanılmışız. Yanılmışız da ne demek? Anlaşıp el sıkıştık. Sen de biliyorsun. Olabilir ama sözleşmeyi incelersen yiyecekten hiç söz edilmediğini göreceksin. Yatacak yer tamam. İş tulumu tamam. Ama yiyecekle ilgili tek söz edilmemiş. Kelvin, bu çok pis ve karanlık bir iş. Umarım farkındasındır. Bana söz düşmez. Patronlar benim hakkımı hiç yemediler. Hiçbir şikayetim olmadı. Onlara göre iş demek çalıştığının karşılığında para kazanmak demek. Ama o parayı nasıl harcayacağın senin bileceğin iş. Benim durumum öyle. Bana maaşımı veriyorlar, ev veriyorlar ama yiyeceğimi kendim alıyorum. Bence iyi bir düzen. Çalışanların onda dokuzu bu kadar şanslı olmuyor. Her şeyin parasını cepten vermek zorunda kalıyorlar. Yalnızca yiyecek değil, yatacak yerin parasını da kendileri ödüyorlar. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama bizimki özel bir durum. Belki de sandığın kadar özel değildir. Aslına bakarsan kira ve araç gereç parası istemediklerine şükretmen gerekir. Neş, prosunun sönmüş olduğunu gördü. Daha doğrusu bir an söndüğünü fark etmeden proya baktı. Sonra yere atıp ağzıyla ezdi. Galiba eve gidip patronlarınla bir konuşma yapmanın zamanı geldi dedi. Murks, artık olmaz dedi. Onlar gitti. Gittiler mi? Sen ne diyorsun? Evet gittiler. 3 saat kadar önce Fransa'ya, Paris'e hareket ettiler. Ancak Noel'den sonra dönerler. Böyle çekip gidivermeleri çok tuhaf. Bir kez olsun duvara bakmadan çok saçma bu. Hayır, duvarı gördüler. Bu sabah erkenden sen ve oğlan uyurken onları buraya getirdim. İşin iyi gittiğini söylediler. İyi iş çıkmış. Böyle devam edin dediler. Çok hoşnut kaldılar. Neş, bok canına dedi. Onları da duvarlarında sıçayım. Öfkelenmenin anlamı yok arkadaş. 2-3 hafta daha, hepsi o kadar. Parti vermekten filan vazgeçerseniz göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 3 hafta sonra Kasım. Evet ama sen dayanıklı adamsın Neş. Bunun altından kalkarsın. Evet, ben altından kalkarım ama Yecek ne olacak? Bu kağıdı görünce kahrından ölür oğlan. Neş, treylere girdikten 10 dakika sonra Pozi uyandı. Gözleri şiş, saçı başı darmadağın, perişan bir haldeydi. Neş, onu bu durumda görünce olanları söylemeye cesaret edemedi ve yarım saat kadar işi gevezeliğe vurdu. Kendisi yattıktan sonra kızla neler yaptıklarını bir bir anlatan Pozi'yi dinledi. Bu öyküyü kesip oğlanın keyfini kaçırmanın sırası değildi. Ama uygun bir yerde söz kesilince Neş konuyu değiştirdi ve Murs'un verdiği zarfı ortaya çıkardı. Delikanlıya kağıda bakmak fırsatı vermeden konuştu. İşin özü şu Jack. Bize kazık attılar ve hapı yuttuk. Biz ödeştiğimizi sanıyorduk. Ama onların hesabına göre daha 3.000 dolar içerideyiz. Yiyecek, dergiler, hatta o Allah'ın belası cam, aklına ne gelirse hepsini de hesaba geçirmişler. Tabii bayan kızışmış ile şoför de cabası. Biz bunları sözleşme koşullarının içinde olduğunu sanmıştık. Ama sözleşmede bunlara ait tek söz yok. Tamam, yanılmışız. Sorun şu, şimdi ne yapacağız? Bence sen artık bu işte yoksun. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası benim sorunum. O yüzden seni buradan çıkaracağım. Çitin altına bir delik açarız. Hava karardı mı o delikten öbür tarafa geçer, yola koyulursun. Pozi, peki ya sen dedi. Ben kalıp işi bitireceğim. Öyle ya, ama yok. Sen de benimle birlikte o delikten geçip çıkacaksın. Bu kez değecek. Bunu yapamam. Neden yapmayacakmışsın? Yoksa delikten geçmeye mi korkuyorsun? Zaten son 2 yıldır bir deliğe tıkılmış yaşıyorsun. Yoksa bunun farkında değil miydin? Bu işi sonuna kadar götüreceğime söz verdim kendi kendime. Bu kararımın nedenlerini anlamını beklemiyorum. Ama buradan kaçmayacağım. Şimdiye kadar yeterinden çok kaçtım her şeyden. Artık öyle yaşamak istemiyorum. Borç ödenmeden buradan tüyersem kendi gözümde 5 paralık değerim kalmaz. Yani bu son savunma cephesi, öyle mi? Evet öyle. Ya becer ya geber formülü. Ama bu yanlış bir savaşçıyım. Kendini boşuna helak edip zamanını bir huç uğruna harcayacaksın. 3.000 popel senin için çok önemliyse neden onlara bir çek göndermiyorsun? Onlar paralarını almaya bakarlar. Nasıl ödendiğine değil, üstelik bu gece benimle gelirsen parayı da daha çabuk alırlar. Paraya ben de yarı yarıya ortak olurum. File diye birini biliyorum. Yarın akşam bize bir yol ayarlayabilir. Bütün yapacağımız otostopla kendimizi şehre atmak. 48 saate varmadan para cebimizde olur. Bu kadar basit. Hem de özel ulakla göndeririz. Bu işte biter. Flower ve Stone burada yok. Bu sabah Paris'e gitmişler. Hey ya Rabbi, ne inatçı bir herifsin. Onların nerede olduğu kimin umurunda? Kusura bakma evlat. Bu işi şansa bırakmam. Gırtlağını patlatana kadar konuşsan da ben gitmiyorum. Tek başına çalıştığın zaman iş iki misli uzar geri zekalı. Hiç düşündün mü bunu? O zaman saatte 20 değil 10 dolar kazanacaksın. Ta Noel'e kadar o taşlarla uğraşıp duracaksın. Biliyorum. Noel de bana kart atmayı unutma. Başka bir şey istemem. Noel zamanı fazlaca duygusal olurum da. 45 dakika daha tartıştılar. Sonunda Pozi yumruğunu mutfak masasına indirip dışarı çıktı. Neşe öylesine öfkelenmişti ki yatak odasına kapandı. Neş'in çağırmalarını aldırış etmeden 3 saat onunla hiç konuşmadı. Saat 4'te Neş yatak odasının kapısına geldi. Deliği kazmaya gideceğini söyledi. Pozi yine karşılık vermedi. Ama Neş ceketini giyip treylerden çıktıktan az sonra kapının açılıp kapandığını duydu. Ve delikanlı ona yetişmek için çayırda koşmaya başladı. Neş durup onu bekledi. Sonra hiç konuşmadan araç gereç deposuna yürüdüler. İkisi de tartışmayı yeniden başlatmayı göze alamıyordu. Deponun kilitli kapısı önünde dururlarken Pozi, deminden beri düşünüyorum da dedi. Kaçmaya kalkışmak niye? Kelvin'le konuşup benim gideceğimi söylesek olmaz mı? Sen sözleşmeyi yerine getirmek üzere burada kalacağına göre benim gitmem ne fark eder ki? Neş yerden bir taş alıp kilidi kırmak için kapıyı vururken bak söyleyeyim neden olmayacağını dedi. Bu herife güvenmiyorum. Kelvin hiç de göründüğü kadar aptal değil. Sözleşmede senin de imzan olduğunu biliyor. Flower ve Stone gittiği için kendisinin sözleşmeyi değiştirmeye yetkili olmadığını, onlar gelinceye kadar hiçbir şey yapamayacağımızı söyleyecekler. Hep öyle yapmıyor mu? Ben emir kuluyum çocuklar, patronlar ne derse, onun dışına çıkamam. Oysa neler döndüğünü çok iyi biliyor. Baştan beri o da bu işin içinde. Yoksa Flower ile Stone onu başımıza bırakıp gitmezlerdi. Bizden yanaymış gibi görünüyor ama onların adamı. Bizde hiç iplediği yok. Senin gitmek istediğini söylediğimiz anda kaçacağını düşünecektir. Çünkü ondan sonra yapılacak tek iş kaçmak, değil mi? Ben de herifi uyhulandırmak istemiyorum. O zaman bize ne gibi bir oyun oynayacağını kim bilebilir? Deponun kapısını kırdılar. İki kürek alıp ağaçların arasından uzanan patikada yürümeye koyuldular. Çit sandıklarından daha uzaktı. Toprağı kozmaya başladıklarında hava kararmaya yüz tutmuştu. Toprak sert, çitin dibi ise derindeydi. Küreği toprağa her batırışta zorlanıp homurdanıyordu. İleride yolu görebiliyorlardı ama orada durdukları yarım saat içinde bir tek araba geçti. Bir adam, bir kadın ve bir çocuğun bulunduğu köhne bir station. Araba geçerken oğlan şaşkın bir suratla onlara el salladı. Ama ne Neş ne de Pozi bu selama karşılık verdi. Hiç konuşmadan toprağa kazıyorlardı. Sonunda Pozi'nin sığabileceği büyüklükteki bir delik açtıklarında ikisinin de kolları kopacak gibi ağrıyordu. Kürekleri bıraktılar. Ekim alacasında yıldızlar solgun, titreşip gökyüzü mora çalarken çayırdan geçip treylere doğru yürüdüler. Bir aradaki son yemeklerini iki yabancı gibi yediler. Artık birbirlerine ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Ve bir ara ara açtıkları konular da yersiz, anlamsız kaçıyordu. Pozi'nin gidişi başka bir şey düşünmelerine fırsat vermeyecek kadar yakınlaşmıştı. Oysa ikisi de bu konuyu açmaya niyeti değildi. O yüzden susup oturuyorlar, her biri yanında öteki olmadan başına neler gelebileceğini düşünüyordu. Geçmişi yad etmenin birlikte geçirdikleri güzel günleri anmanın anlamı yoktu. Çünkü hiç güzel günleri olmamıştı. Gelecek ise ikisinin de dikkatle izlemekten kaçındıkları, elle tutunmaz, şekilsiz varlığı yalnızca bir gölge olmaktan ileri gitmeyen bir belirsizlikti. Ancak yemekten kalkıp sofrayı toplamaya başladıkları zaman yaşadıkları gerilim yeniden sözcüklere dökülüverdi. Gece olmuştu ve birden son dakika hazırlıklarıyla vedalaşma noktasına gelivermişlerdi. Birbirlerine adreslerini, telefon numaralarını verdiler, haberleşmeye sözleştiler. Oysa Neş bunun hiç olmayacağını, Pozi'yi son görüşü olduğunu biliyordu. Bir çantaya gerekli şeyleri koydular, yiyecek, sigara, Pennsylvania, New Jersey yol haritaları. Sonra Neş o gün öğleden sonra bavulun dibinde bulduğu 20 doları Pozi'ye verdi. Fazla bir şey değil ama yine de hiç yoktan iyidir dedi. O gece hava soğuktu. Treylerden çıkmadan süveterlerini, ceketlerini giydiler. Ellerinde fenerler yön bulabilmek için bitmemiş duvar boyunca yürüyerek çayırı geçtiler. Çayırın sonuna vardıklarında ormanın kıyısındaki tepeleme taş yığınını gördüler. Yığının yanından geçerken fenerlerini bir an taşlara çevirdiler. Fenerlerin ışığı tuhaf şekiller ve gölgelerden oluşan bir heyula görüntüsü yarattı. Neş taşların canlı olduklarını, karanlıkta uyuyan bir hayvan sürüsüne dönüştüklerini düşünmekten kendini alamadı. Bununla ilgili bir espri yapmak istedi ama o anda aklına bir şey gelmedi. Zaten bir an sonra da ormandaki patikaya girdiler. Çite geldiklerinde Neş orada bıraktıkları kürekleri fark etti ve Murks'un ikisini birden bulmasının doğru olmayacağını düşündü. Tek kürek olursa Pozi kaçmayı tek başına planlamış sanılırdı. Ama iki kürek olunca Neş'in de suç ortağı olduğu anlaşılırdı. Pozi gider gitmez küreklerden birini alıp depoya koyması gerektiğiydi. Pozi bir kibrit çaktı, alev sigarasını yaklaştırırken Neş onun elinin titrediğini gördü. Pozi, evet Bay İtfaiyeci dedi, galiba yollarımız burada ayrılıyor. Neş, her şey yolunda gidecek Jack dedi. Her yemekten sonra dişlerini fırçalamayı unutma, o zaman başına hiçbir şey gelmez. Birbirlerini sıkıca dirseklerinden tuttular, bir iki saniye öyle durduktan sonra Pozi delikten geçerken sigarasını tutsun diye Neş'e uzattı. Bir saniye sonra çitin öbür yanındaydı. Neş sigarasını geri verdi. Pozi, gel benimle dedi. Dik kafalılık yapma, gel benimle. Bunu öylesine içtenlikle söyledi ki Neş bir an yumuşayacak gibi oldu. Ama yanıt vermekte gecikti ve bu arada da kaçma dürtüsü yok oldu. Birkaç ay içinde sana yetişirim dedi. Hadi sen de git artık. Pozi birkaç adım geriye gitti. Sigarasından bir nefes daha çektikten sonra fiske vurarak fırlattı. Sigara kıvılcımlar saçarak yola düştü. Yarın ablanı telefon eder, iyi olduğunu haber veririm dedi. Neş sabırsız bir tavırla ter örgüye vurarak hadi dedi. Olabildiğince çabuk uzaklaş buradan. Pozi, nasılsa dışarıdayım artık dedi. Sen yüze sayana kadar öyle uzağa giderim ki kim olduğumu bile unutursun. Sonra hiç vedalaşmadan topukların üzerinde döndü ve yolda koşmaya başladı. Neş o gece yatakta ertesi sabah Morgs'a anlatacağı masalı prova etti. Doğruyu söylediği sanılsın diye hikayeyi üst üste ineledi. Saat 10 sularında nasıl yattıklarını, 8 saat boyunca nasıl en ufak bir ses duymadığını, zaten kütük gibi uyurdu, sabah 6'da nasıl kalkıp kahvaltı hazırlamak için odasından çıktığını ve oğlanı uyandırmak için nasıl kapısını vurduğunu, işte o zaman onun gittiğini nasıl anladığını bir bir anlatacaktı. Hayır, Jack kaçmaktan hiç söz etmemişti. Nereye gittiğini belirten bir not veya öpücüğü de bırakmamıştı. Kim bilir ne olmuştu. Belki de erken kalkmış yürüyüşe çıkmıştı. Tabii onu aramana yardımcı olurum. Belki de yaban kazlarının göçünü seyretmek için ormanda geziniyordur. Ancak Neş bu yalanlardan hiçbirini söylemeye fırsat bulamadı. Ertesi sabah 6'da saat çaldığı zaman kahve yapmak için mutfağa geçti. Sonra havanın nasıl olduğunu merak edip treylerin kapısını açtı ve kafasını dışarı uzattı. İşte o zaman Pozi'yi gördü. Ama onun kim olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. İlk bakışta gördüğü ne olduğu anlaşılmaz bir yığın, yere seçilmiş kanlı bir giysi yığınıydı. Ve Neş bu giysilerin içinde birinin olduğunu gördükten sonra bile Pozi'yi gördüğüne inanamadı. Orada olmaması gereken bir hayal gördüğünü sandı. Giysilerin bir gece önce Pozi'nin sırtındakilere benzediğini, adamın sırtında aynı rüzgarlıkta kukelletalı süveterin olduğunu, aynı blücinin ve hardal rengi çizmeleri giydiğini fark etti. Ama o zaman bile parçaları bir araya getirip gördüğüm Pozi diyemedi. Çünkü adamın kolları bacakları tuhaf bir biçimde bükülmüş ve kıpırtısız serilmişti. Ve başının yana eğik duruşu, kafa sanki gövdeden kopacakmışçasına akıl almaz bir açıyla bükülmüştü. Neş de onun ölmüş olduğu izlenimini uyandırdı. Neş merdivenden indi ve işte o zaman gördüğünün ne olduğunu anlayabildi. Otların üzerinden yürüyerek delikanlıya doğru giderken boğazına hıçkırıkların düğümlendiğini duydu. Diz çöktü, Pozi'nin darmadağın edilmiş yüzünü avuçları arasına aldı. Ve delikanlının boynundaki damarlarda belli belirsiz nabzının attığını fark etti. Yüksek sesle konuştuğunun farkına bile varmadan ''Aman yarabbi, sen ne hale getirmişler, seni ne hale getirmişler Jack?'' dedi. Oğlanın iki gözü de şişip kapanmış, alnında, şakaklarında, ağzında berbat yaralar açılmış, birkaç dişi kırılmıştı. Yüzü haşat edilmiş, tanınmayacak hale sokulmuştu. Neş yine gırtlağının düğümlendiğini hissetti ve neredeyse ağlamaklı bir halde Pozi'yi kucağına alıp treylere çıkardı. Yaraların ne derece ciddi olduğunu kestirmek olanaksızdı. Delikanlı kendinde değildi. Belki komadaydı, o son buhara yazında kim bilir kaç saat dışarıda kalması durumu daha da beter etmişti. Sonuç olarak soğuğun işlemesi en azından dayak kadar hırpalamıştı çocuğu. Neş onu kanepeye yatırdıktan sonra yatak odalarındaki battaniyeleri aldı, yangından kurtarılan kaç kişinin şok yüzünden öldüklerine tanık olmuştu. Pozi'de şokun bütün belirtileri vardı. Suratının ürkütücü solgunluğu, dudaklarının morluğu, ellerinin eli gibi soğukluğu. Neş onu ısıtabilmek için elinden geleni yaptı. Üzerine battaniyeler örttükten sonra kanını harekete geçirmek için vücudunu ovaladı, bacaklarını büktü. Ama delikanlının vücut ısısı biraz yükselir gibi olduğu zaman bile en ufak bir kıpırtı görülmedi. Ondan sonra olaylar hızla gelişti. Mork saat 7'de geldi. Treylerin merdivenlerini çıktı. Her zamanki gibi kapıya vurdu. Neş onu içeri çağırdı ve Pozi'yi görünce adamın ilk tepkisi gülmek oldu. Baş parmağıyla kanepeyi işaret ederek nesi var bunun dedi. Yoksa dün akşam da mı iş tuttu yine? Ama odaya girip Pozi'nin suratını yakından görünce gülüşü yerine dehşete bıraktı. Aman yarabbi dedi. Bu çocuğun durumu kötü. Neş atıldı. Evet haklısın, çocuğun durumu kötü. Hemen hastaneye götürmezsek kefeni yırtamayacak. Murks cipi almak için eve koştu. Bu arada Neş de Pozi'nin karyolasındaki şilteyi alıp ambulans yerine kullanacakları cipe koymak üzere duvara yasladı. Bunu koysa da yolculuk yine de zor olacaktı. Ama şilte hiç değilse delikanlının fazla sarsılmasını, oradan oraya savrulmasını önlerdi. Murks geldiğinde cipin önünde biri daha oturuyordu. Murks, bu Floyd dedi. Çocuğu taşımamıza yardım eder. Floyd Murks'in damadıydı. 27-28 yaşlarında, iri kıyım, en az 1.90-1.95 boyunda, kırmızı suratlı bir gençti. Başında yünlü kumaştan bir avcı beresi vardı. Pek akıllı birine benzemiyordu. Nitekim Murks onu Neş'e tanıttığı zaman Floyd için bulundukları duruma hiç de uygun düşmeyen bir neşeyle sırıtarak elini uzattı. Neş onun bu halinden öylesine tiksindi ki Floyd'un elini sıkmadı ve adam sonunda anlayıp elini geri çekinceye kadar dik dik suratına baktı. Neş şilteyi cipin arkasına yerleştirdi. Sonra üçü treylere girdiler. Pozi'yi battaniyelere sarılı olarak kanepeden alıp dışarı taşıdılar. Neş onun olabildiğince rahat yatırmak için özenle yerleştirdi ama delikanlının suratını her bakışında hiçbir umut kalmadığını anlıyordu. Pozi'nin artık şansı kalmamıştı. Hastaneye yetiştirdiklerinde çoktan ölmüş olacaktı. Ama çileleri daha da bitmemişti. Murks, Neş'in omzunu kavradı ve çabucak döneriz dedi. Neş bir an afalladı, sonra kendisini götürmeyecekleri kafasına dank edince içinde bir şeyler kırılıp koptu ve beklenmedik bir öfkeyle Murks'un üzerine yürüdü. Murks, kusura bakma dedi, buna izin veremem. Bugünlük bu kadar, bela yeter. İşlerin çığırından çıkmasını istemiyorum. Merak etme Neş, Floyd'da ben hallederiz. Ama Neş kendini kaybetmişti. Gerileceğine Murks'un üstüne atıldı, ceketinin yakasına yapıştı, verip veriştirmeye başladı. Adamın ne yalancılığını bıraktı, ne orospu çocukluğunu, ama yumruğunu tam Kelvin'in suratına patlatacakken Floyd atladı. Kollarını arkadan Neş'e dolayıp ayaklarını yerden kesiverdi. Murks 2-3 adım geri attı, tapancasını çekti, Neş'e doğrulttu. Ama bu bile Neş'i durdurmaya yetmedi. Floyd'un kollarından kurtulmak için çırpınmaya, tekme atmaya ve haykırmaya devam etti. Murks ise hadi vur beni orospu çocuğu diye bağırdı. Haydi durma, vur beni. Murks damadına baktı. Büyük bir seri kanlılık içinde ne dediğini bilmiyor artık dedi. Oynattı zavallı. Murks, Floyd birdenbire Neş'i yere fırlattı ve Neş'in doğrulmasına fırsat kalmadan adamın tekmesi karnına patladı. Neş'in bir anda soluğu kesildi. O kendini toparlamaya çalışırken adamlar cipe bindiler. Neş motorun sesini duydu. Zar zor doğrulduğunda adamlar yola koyulmuşlar. Pozi ile birlikte ağaçların arasında uzaklaşıyorlardı. Neş hiç duraksamadı. İçeri girdi, ceketini giydi. Ceplerini alabildiği kadar yiyecek doldurup treylerden çıktı. Tek düşüncesi bir an önce buradan gitmekti. Kaçmak için bundan daha iyi fırsat bulamazdı ve bu fırsatı kaçırmayacaktı. Bir akşam önce Pozi ile kazdıkları delikten geçecek ve bu iş burada bitecekti. Duvara bile bakmayı aklına getirmeden hızla çayırı geçti ve ağaçlığa gelince bir ölüm kalım yarışına girmiş gibi patikada koşmaya başladı. Birkaç dakika sonra soluk soluğa tel örgüye ulaştı. Düşmemek için kollarını çite yola baktı. İlk anlarda deliğin ortadan kaybolduğunu bile fark edemedi. Ama kendini biraz toparlayınca yere baktı ve dümdüz toprağın üzerinde durduğunu gördü. Delik kapatılmış, kürek gitmişti. Çevresini saran yapraklara ve dallara bakınca orada bir delik açılmış olduğuna inanamazdı bile. Neş, tel örgüyü 10 parmağıyla birden kavradı ve var gücüyle sıktı. Hemen hemen bir dakika öylece durdu. Sonra parmaklarını açtı, ellerini yüzüne kapadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.